Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız. Yanımda her zaman olduğu gibi Levent Pekcan yok. Bugün Hamdi Kellecioğlu ile beraberiz. Levent abi yıllık izninin bir bölümünü kullanıyor.
Merhaba Murat. Evet, Levent bugün aramızda yok. Evet. Onsuz bakalım nasıl bir gündem yapacağız.
O da öyle bir gündemde gitti ki. Evet. Hem şanslı hem şanssız.
Geçen haftalarda, son iki haftadır boştu gündem. Pek bir şey yoktu. Bu hafta bir anda doldu.
Evet. Çok uzunca bir listemiz var. O yüzden hemen hızlıca girişelim bence. Öncelikle bize teknoseyir.com'dan ulaşabilirsiniz. Twitter'da da, Facebook'ta da /teknoseyir bizim adresimiz. Geçen haftadan başlayayım. Tozlu raflarla girdik. Önemli bir bölümdü. Levent abinin çok önem verdiği bir bölümdü. Çünkü 2004 yılındaki çok hani son, o günden beri bir daha göremediğimiz sayıda değişikliğin olduğu bir bölümdü. Gündü.
2004 devrimi zaten.
Evet. Bölüm, iki bölüm. İkinci bölümü bu hafta yayınlanacak. Onu da söylemiş olayım. Video çekmek için gerekli ekipmanlar Basçek tarafında yaptık. Hı-hı. Onun da yenisi var. SLR üzerine yoğunlaştığımız, o da gelecek. Sonra Monster Tool Party T7 oyun bilgisayarı incelendi. Çok sağlam bir bilgisayar. İçinde de Nvidia'nın 880M'i vardı. İlk defa inceledik onu. O da iyi oldu. Sonra HP'nin ilk Advantage 4645 printerini inceledik. Incelemesi. İyi bir printer. Her şey var ve ucuz. Yani daha ne istiyoruz?
Beğenilmiş zaten yorumlardan gördüğüm kadarıyla.
O da iyi bir üründü. Biz daha önce eski versiyonlarını incelemiştik. Artık hani printer zaten hani servet harcamadan bir sürü özellikleri ve aldığın bir ürüne dönüştü.
Yani küçük işletmelerin işini görecek şeyler. Aynen. Ev kullanıcılarını zaten halleder.
Sonra TP-Link'in 5360 diye bir modemini inceledik. Bunu daha önce bir alt versiyonu incelemiştik. Buna da pil koymuşlar, batarya. Hı hı. Başka bir farkı yoktu.
Uzun sürüyor veya istersen de şarj
edebilirsin. Ya da şarj ediyor, evet. Onun da şey sorusu geliyor. Ya bu ne işimize yarayacak? Orada herkes şeyi atlıyor. 3G'yi kullandığın zaman deli gibi pil gidiyor. Tabii. Telefonundan. Onu engelliyorsun aslında bakarsan. Sonra Microsoft'un Wedge ve Sculpt ürünlerini inceledik. Wedge benim kendi klavyem. Hı hı. Sculpt da güzel bir fareydi.
Ben fareyi çok beğendim.
Fare çok güzel.
Elimi aldım, hissi falan, tuşların basışı falan çok
güzel. İş için falan güzel. İdeal bir fare ofis için. Klavye için bir soru gelmişti. Onlar da şeyi sormuşlar. Ben 7 inç de kullandım. Büyük tabletlerde, 10 inçlerde ne oluyor dediler. Çalışıyor mu şeyin kabı? Kap demeyeyim de. Kılıfını onu kıvırıp stand haline getirebiliyorduk. Hı hı. Nexus 7'de oluyor. Hani daha büyüğünde de kaldırabiliyor. Evet, kaldırıyor. Ben burada iPad'le denemesini yaptım. Hiçbir sorun yok. Hı hı. Güzel güzel standını kullanabiliyorsunuz.
Güzel.
Anket yaptık bu hafta. Çok yüksek katılımı. Evet. Şu anda bile kaç herhalde
4200'leri geçtik en son.
4200'lerdeyiz. YouTube'da da yayınlanıyor.
Çok güzel bir katılım oldu.
Tabii. Bu video YouTube'da da yayınlanıyor bu podcast. Belki oradan yeni duyanlar olur. Gelsinler, devam ediyor. Evet. Önümüzdeki cuma.
Yani Facebook'tan, Twitter'dan, kendi hesaplarımızdan, sosyal ağlarda falan duyurduk ama.
Evet.
Belki sadece YouTube'dan takip edenler varsa. Bu anket podcast sonrasında onları da ankete bekliyoruz.
Evet. Şu andaki katılım bile yeterince yüksek aslında.
Gayet bakarsan güzel. Yani çok memnunuz.
Bir hafta olmadı ki.
Üç gün oldu.
Hiç olmazsa dedik bir hafta, yani önümüzdeki hafta da dursun. Genel olarak
anketin genel bir değerlendirmesini yapacağız zaten. Evet. Onu şimdiden söyleyelim. Zaten öyle istekler de geliyor.
Tabii yapacağız. Yani haftaya cuma yapacağız.
İzleyiciler ne demiş, hangi konularda neler düşünmüş, onu ayrıntılı bir şekilde bir program çekeriz.
Şimdi hemen
Gündeme geçelim.
Yurt dışından getirilen telefonlara kayıt süresi 2 aya çıkıyormuş.
Evet, eskiden 1 aydı. 30 gün içinde kaydettirmediğin zaman kapanıyordu. İmei kaydından bahsediyoruz tabii. Şimdi onu 2 aya çıkarmışlar. Sebebi de işte yaz tatili için gelen gurbetçi vatandaşlar falan 30 gün yeterli gelmiyormuş galiba. Hı hı. Onu 2 ay içinde artık telefon kilitlenmeden kaydını yaptırınca normal çalışılacak. Onun dışında başka bir şey yok. Tabii ki gene şeyler devam ediyor. 2 sene içinde bir tane kendi pasaportuna kaydettirebiliyorsun falan gibi ayrıntılar aynı şekilde devam ediyor.
Bu arada yerli telefon, hani bizim devlet telefon ithalatını bütçe açığı yarattı. Hani fazla ithal ettiğimiz için biraz kafayı takmış durumda. Hani yasaklamaların yanında bir de teşvik, hani Türkiye'de yapılsın teşviği var. Ya,
Türkiye'de kullanıcılar da telefona kafayı takmış durumda. Tabii. Bizim ankette de çıkıyor zaten, onu tartışacağız ileride. Gerçekten yurt dışından çok getiriliyor. Türkiye'de üretilmiyor çünkü bunlar. Bu da bir ciddi anlamda kalem oluşturuyor dış ticaret açığında. Bunu nasıl kapatsak? İşte bu geçtiğimiz 6 ay önceydi sanırım şey geldi. Taksit sınırı falan geldi. Biraz düşürmek için tüketimi. Şimdi devlet kendi de şey arıyor. Nasıl destekleriz bu telefon işlerini özel sektöre nasıl yaptırırız? Türkiye'de üretelim.
5 milyon TL'ye kadar destek verilecekmiş. Bunu duyunca tabii 17 firma başvurmuş.
Başvurmuş ama burada şöyle bir ayrıntı var. Sanki sadece yerli akıllı telefon üreticileri için gibi başlıkta öyle geçiyor haberde ama içine bakınca diyor ki engelliler için insan makine etkileşimine dayalı çözümlerin geliştirilmesi, mobil cihazlara yönelik donanım veya yazılım için güvenlik çözümlerinin geliştirilmesi, özelleştirilmiş akıllı mobil cihaz geliştirilmesi, akıllı mobil cihaz kullanımını destekleyen bileşenlerin geliştirilmesi. Yani burada başka kalemler de var. Bunların hepsine birden 17 firma başvurmuş.
Katma değeri yüksek olan işte kamera, algılayıcı, dokunmatik ekran onların da geliştirilmesi düşünülüyor. Çünkü zaten öteki türlü saçma olur. Düşünsene telefonun içinde burada yapabileceğimiz hiçbir şey yok ki. İşlemcisi şu.
Ya zaten yani
şu
önce böyle başlanır. Bileşenlerle başlanır. Sonra onları birleştiren belki bir firma gene çıkar. Toplucu bir ürün haline getirir. O da bir marka olur. Daha sonra o da olur.
Yavaş yavaş para boşa gitmez yani.
Ya TÜBİTAK bu tür şeyleri devlet genelde peşine iyi düşüyor. Boşa gitmesine pek izin vermiyor. Projelerin zaten ne kadarı kabul edilecek o da belli değil. Tabii daha değerlendirme aşamasından geçecek. Ama böyle bir girişim var.
Amerika merkezli firmalar sunucuları başka ülkede olsa da ABD hükümetine bilgi vermek zorundalar diye bir şey çıktı.
Bu yani hep gündemlerde konuşuyoruz. Dünya artık global bir köy haline geldi. Ülkeler de buna uyum sağlamakta zorlanıyorlar. Bir yandan güvenlik endişeleri vesaire. Amerikan yönetimi diyor ki Microsoft'a, sen Amerika'da tutmasan bile sunucularını, bu verilerin Amerika'da olmasa bile, bu örnekte Dublin'deymiş, İrlanda'da sanırım. Microsoft'un sunucuları orada. Diyor ki ben istediğim zaman bana verileri vermek zorundasın.
Evet.
Microsoft da diyor ki senin diyor burada da bana karışma yetkin yok. Ben Amerikan topraklarında değilim. Çıkardığın yasalar burayı etkilemez. Buna itiraz ediyorum diyor. Benim işte Amerikan Anayasası'nın 4. Fourth Amendment diyor onlar. 4. düzenlemesi ek maddesiyle bazı haklarım var diyor. İşte evime rastgele baskın yapamazsın, belgelerimi araştıramazsın falan gibi. Hani temel insan hakları, şirket hakları. Bunları diyor ben buna girer ve sana vermem belgeleri diyor. Dublin'deki yetkililer de diyorlar ki Amerika bize normal legal yollardan başvursun, yasal yollardan. Biz zaten gerekli şeyler yapıldıysa o bilgileri alır size göndeririz. Ama bu uzun. Tabii yani Amerikan yönetimi bunu istemiyor. İstediği anda mahkemenin kararıyla. Bu arada yerel mahkemeye başvurmuşlar. Hakim verilsin demiş. Microsoft buna itiraz etmiş şu anda. Bir üst mahkemeye taşınmış. Firmalar işte bu işler biraz karışık. Anlayacaksın. Geçen hafta da şey vardı mesela Rusya'da diyordu ki benim vatandaşlarımı sadece benim üzerimde tutacaksın. Başka yerlere göndermeyeceksin. Niye? Çünkü erişmek istiyor. İşte Amerika'da da bunun farklı bir versiyonu. Başka bir vatandaş bile olsa dünyada ben istediğim bilgiye senden isterim diyor. Amerikan firmasısın. Bana getirmek zorundasın diyor.
Ama Microsoft'la ilgili haber esas bu değildi. Şimdi tabii biz şeyi de söyledik. Şimdi Microsoft işin bir yanı. Daha bunun Google'ı var, şusu var, busu var. Bunlar hep Amerika. Bir de düşünsene sen şimdi şey okuyorsun. Şimdi Microsoft diyorsun. Bana ne canım diyemiyorsun. Ya da Google'ı diyorsun. Diyemiyorsun çünkü burada Gmail'i kullanıyorsun.
Tabii.
Yani başka ülkede işte olan başka
dertler. Global köy diyorlar ya. Seni yani de ilgilendiriyor. Dünya artık küçüldü. Bir elektronik ortamda en azından şehirler, ülkeler kalmadı.
Öyle.
Herkes her yerden her şeye ulaşabiliyor. Firmalar buna daha hızlı uyum sağlıyorlar normal olarak. Ama işte devletler artık bilmiyorum ileride herhalde görürüz.
Evet.
Bir Birleşmiş Milletler çatısı gibi, altında bir yani dünya polisi gibi dünya şeyleri mi oluşturulur? Çünkü bu olmak zorunda. Her devlet kendi başında davrandığı zaman işte güçlü olan Amerika gibi dediğini yaptırabiliyor. Ki bazen de yaptıramıyor işte Microsoft direniyor elinden geldiğince.
Microsoft başka şeylere direnemiyor şu an. Kendi içinde Satya Nadella.
Önemli değişiklikler oluyor.
Evet, ilk defa hani bu kadar aslında ön plana çıktı. Geldiğinden beri çok böyle bir şey yapmıyor gibiydi. Adam çalışıyormuş.
5 ay önce geldi. Evet. İşte yerleşip planlarını hazırlayıp bunları ortama dökmesi 5 ayı bulmuş.
Evet. Ne zaman hani bir CEO bir takım değişiklikler olacak falan filan dese ve bunu süslese kelimelerle bil ki birileri işten
birileri
atılacaktır.
İşten atılıyor.
Yine kural değişmedi. 18 bin kişi işten çıkarıyor ve bunların da Nokia çalışanı olduğunu
söylüyor. Yani şimdi şöyle söylüyor. Oldu. Tabii Microsoft Nokia ile birleşince Nokia'nın 30 bin çalışanını da işe almış oldu. Yani Microsoft 127 bin küsür çalışana ulaşmış. Çok dev bir şey olmuş. Bunu tabii işe yaramayan veya kendi daha önce verdiği hizmetleriyle üst üste binen çalışanları, iki tane çalışan işine yaramayacak, yol verecek. Büyük oranda da Nokia olacak.
Tabii yeni gelenler olacak.
Ama tabii şey de var, Microsoft'un kendi şeylerinde de, stratejisinde de önemli değişiklikler var. Bu Satya Nadella geçtiğimiz hafta herkese bir mail gönderdi çalışanlara. Orada diyor ki, 3 tane kriter, hani kabaca söyleyebileceğimiz. Bir diyor biz üretkenliği öne çıkaracağız. Tüketiciye doğrudan giden bir firma mesela burada Apple ve Google bizi geçti diyor. Bunu kabul ediyor tüketici firması. Ama diyor Microsoft'un da iş tarafında, business tarafında üretkenliği öne çıkaracağız. Çünkü sonuçta tüketicilerin hepsi bir yandan da çalışıyorlar diyor.
Öyle.
Biz bunları diyor iş yerinde ele geçirirsek hayatlarına da bu yansır. Böyle bir strateji izlemeyi uygun görmüşler. Microsoft üretkenliği arttıran, işinizi kolaylaştıran bir firma olacak diyor. Birincisi bu. O yazdığı mailde öne çıkan şeylerden biri biz geçtiğimiz gündemlerde yapmıştık. Xbox tarihe mi gömülecek yoksa satılacak mı falan filan derken.
Dedikodu çıkarttırıyorlardı evet.
Hatta Bill Gates öyle bir karar alınırsa desteklerim falan demişti. Ama öyle olmayacağı anlaşıldı. Microsoft Xbox'a asılacağım diyor. Tekrardan asılacağım diyor. Orada da bazı değişiklikler var. Bir sonraki haberde falan onun ayrıntısına gireriz. Bir de diyor Satya Nadella firma kültürünü değiştireceğiz diyor. Daha atılımcı, yenilikçi.
Evet, bayağı bir atılımcı evet. Attı 18
attı, evet. Ya zaten burada da açıklanmadan önce bu mailin haberi düşmüştü internete. Orada diyordu ki gerekirse insanlar işten çıkarılacak, gerekirse yeni insanlar işe alınacak. Burada korkak davranmayacağız. Her türlü şeye hazır olun. Yani evet. Bu bir bilgiydi zaten. Hazır olun. İşten çıkarmalar geliyor.
Ya evet.
Orada zaten 3 gün kalmadı herhalde hemen.
Nokia alındığı gün biz o günden de bunun böyle olacağını söylemiştik zaten. Yani zaten normal. Beklenen bir şeydi.
Evet.
Tabii burada giden bir şey daha oldu. Nokia'dan demiş ya Nokia elemanlarıyla kalmadı. Nokia X de uçtu arada.
Tabii.
Yine tahmin ettiğimiz şekilde söylemiştik. Nokia X'in devam yani var olması zaten çok saçma bir şeydi.
Ya şimdi o eskiden geliyordu. Muhtemelen şimdi firmalar direksiyonu bir anda kıramıyorlar. Sen Nokia daha önceden planladığı bir ürün gamını Microsoft'a satılsa bile o devam etmek zorunda kalıyor. Yani devamlılığı sağlamak zorundasın. Yani Microsoft Android telefon yapıyor falan bir garipti değil mi?
Evet.
Kendi işletim sistemi olduğu halde, Windows Phone olduğu halde. Şimdi tabii Microsoft artık ağırlığını koymaya başlıyor ve diyor ki ben Android ile falan uğraşmayacağım. Giriş seviyesine de Windows Phone'lu telefonlar sunacağım.
Doğru.
Dolayısıyla Nokia X'ler bitmiş oldu. X2 de çıktı hatta.
Bir de o çıktı.
Yani bir de o üstüne çıktı hemen hızlı. Şimdi ikisinin de bir anlamı kalmamış oldu.
Aynen.
Sadece Nokia X değil galiba şu ucuz modelin ismi neydi? Bir tane daha vardı.
Hangisi?
Nokia'nın.
Aşağı mı diyorsun?
Aşağı. Onları da bitirecekler.
Şimdi bir defa Nokia'nın X'in hani çok güzel bir şey. Bak mesela biz şeye üzüldük. Migo bittiğinde üzülmüştük. Çünkü N9 çok güzel bir telefondu. Migo da güzel bir işletim sistemiydi. Ama Nokia X her şeyle kötüydü. Yani içine koyduğu Android olan ama Android'e benzemeyen.
Benzemeyen evet.
Şey neyse artık ona işletim sistemi bile demek zor. Kendisi işlemci gücü, belleği, şu su bu su donanımı yani. Rezil bir üründü. Zaten hemen X2 çıktı. O niye çıktı? O da ayrı konu. Hani bu kadar mı biliniyordu?
İşte planlanmış şeyler önceden planlandığı için sonradan değiştiremiyorlar.
Yani iyi oldu bunun sonlanması, bu felaketin ama alanlara yazık değil mi şimdi? O kadar insan aldı bunu, elinde kaldı. Şimdi evet. Ne satabilirsin? Hiçbir şey yapamazsın. Bir de biliyorsun o zaten Android'e benzemediği için de Nokia'nın mağazasına muhtaçtı.
Tabii.
Bu saatten sonra bir daha kim uygulama koyacak
oraya? Yeni
bir şey oraya?
Kimse koymaz.
Burada en güzel şey şu olur. Madem alanların hani ahını almamak için bir güncelleme çeksin. Açsınlar bunu Android Market'e.
Evet öyle mis bir şey gibi. Belki yapılır ama zannetmiyorum ona da uğraşacaklarını.
Yani birçok bir şeyle uğraşmaya gerek
bu
yok.
Bu arada Microsoft Lumia markasıyla devam edecek.
Evet.
Bunları da yani çıkaracağı ucuz ürünler de Lumia olacak bundan sonra. Öyle bir açıklama gelmiş.
Mix Radio'yu da satabiliriz diyorlarmış.
Evet.
Mix Radio önemli yani ya ben kullanmıyorum ama yurt dışında yani Mixer'de ya şimdi güzel özelliklerden
çok
bir tanesi.
Rakip girdi.
Evet.
Orada ciddi bir şey var, rekabet var. Hmm. Aslında belki de devam ettirmeliydi bence ama bilemedim.
Kullananlarına sormak lazım.
Xbox tarafında bir gelişme var demiştik.
Önemli bir gelişme var.
Değinelim.
Satışları ikiye katlandı. Ne oldu? Kinect gitti, fiyat düştü.
Evet.
Bu kadar basit.
Ve Haziran ayında Amerika satışları tabii bu. İkiye katlanmış.
Tabii Amerika
satışları. E3'te de bize bir dizi güzel oyun duyurusu yaptı. Onun da etkisi olduğu söyleniyor.
Niye yani?
Microsoft işte şimdi Xbox'a da asılıyorum diyor. Orada önemli değişiklikler var. Microsoft'un Xbox'taki şeyi, hedefi oturma odasında toplu çözüm sunmak. Yani buradan filmini de izle, işte oyununu da oyna. Mesela zamanında ben sizin programınızda hatırlıyorum Levent'le konuşurken şey demiştiniz. PlayStation daha çok oyuna yönelik. Hani öyle oyununu demiştik. Oyna. Ben oyun konsoluyum.
Tamam, doğru.
Bu Xbox daha çok işte böyle bir media center. Oyun da oynatır. Şimdi bundan dönüyor Microsoft. Hı-hı. Oyunlara ağırlık veriyor. Bunun işe yaramadığını gördü. Burada işte biraz şey farkı da var. Steve Ballmer'la Satya Nadella'nın olaya yaklaşım farkı da var. Yöneticilerin strateji belirleme konusunda. Bununla bağlantılı olarak bir sonraki haberimiz şeye de geçelim.
Ya aslında şey...
Özel dizileri de kaldırıyor.
Evet.
Xbox'a yönelik özel diziler çekecekti Microsoft.
Halo başta olmak üzere ama Halo'yu devam
edecekmiş.
Çünkü
o galiba önemli.
Hem önemli hem de o artık son aşamaya geldi. Yani evet. Şey galiba girmek üzere. Tam yurt dışındaki halini bilmiyorum. Hı hı. Ya çıktı ya çıkıp eli kulağında yani. Onun.
Yani o devam edecekmiş ama mesela bazı sadece diziler değil spor programları falan da yapıyormuş tabii. Amerika'da. Onları mesela durduracakmış
Microsoft. Yani bildiğimiz
Microsoft.
İşi yapacağız
yani
diyorlar.
Yani iş diyor oyuna döndürdük biz. İyi oyunlarla geleceğiz. Biz oyun konsolu olacağız. Ve bırakmıyoruz, satmıyoruz. Buna devam ediyoruz.
Ben en sona koymuştum ama hani onu da Xbox'tan çok söz edince buraya alayım. Türkiye satışı Xbox One'ın da bugün maili geldi. Ön sipariş olarak çıkıyor. Ön sipariş 21 Temmuz 5 Eylül arasını kapsıyor. Ön siparişte Xbox One, Kinect, FIFA 15... Dance Central, Spotlight, kulaklık bir tane. Day One özel kumanda ve Day One Achievement'dan oluşan paket 2000 lira. FIFA 15, Forza 5 kulaklık ve kumandadan oluşan Kinect'siz paket 1600 lira. Ön sipariş için geçerli olacak sadece diyor. Demek ki hani resmi sonradan çıkışta daha yükselebilirmiş bu fiyatlar.
Ne zaman ön sipariş tarihi falan var?
21 Temmuz 5 Eylül arasında devam edecek diyor. Ön sipariş. Vallahi fiyatlar sanki fiyatları biraz yüksek gibi geldi bana. Ama yanında bir sürü şey veriyor. Hani onların etkisiyle biraz affedilir mi? Olabilir.
Yani meraklısı varsa zaten bu oyunların. Çünkü
evet, meraklısı varsa
konsollarda
doğru.
Oyunlar pahalı biliyorsun. Fiyatlarını ekle
5,
üstüne.
FIFA 15 evet. Yani bizimkiler ne yapıyor Xbox'ta? Sadece FIFA oynuyor manchitler. Şimdi onun için iyi bir alışveriş olabilir gerçekten. Çünkü oyunlar pahalı.
Yani bu da belki ileride biraz daha netleşince daha ayrıntılı. Evet. Levent'in de fikrini sorarız. O Xbox konusunda daha iyi.
Evet. Microsoft Lumia'ların arama motoru olarak Google'ın ayarlanmasını engelleyebilirmiş. Bunlar da bir türlü barışamadılar.
Ya bunu işte bu aslında şu anda aynı şey Google'ın başında bela. Dava açıldı. Anti tekel davası. Google ondan kurtulmaya çalışıyor ki Google izin veriyordu. Sadece varsayılan olarak Google arama motoruyla geliyordu. Değiştirmeye izin vermiyor. Microsoft şimdi Lumia 630'larla 930'larda bunu tamamen kaldırmış. Zaten hani telefonun arama barında Bing'e gidiyordu otomatik.
Evet,
onu Bing'e değiştirmek
gidiyordu.
Yoktu. Ama Internet Explorer'daki arama barını değiştirebiliyordu kullanıcılar. Şimdi onu da kaldırıyormuş. İlla Google'da aramak yapmak istiyorsanız Internet Explorer'da www.google.com yazıp girip öyle arama yapmak zorunda kalacaksınız.
Avrupa'da satılan bazı modellerde de açıkmış ama.
Yani onu da ileride kapatırlar mı ama şeyden de olabilir o. Şu Avrupa Birliği'nin biliyorsun anti-tekel
evet,
şeyleri
evet,
daha
evet,
ciddi.
Evet olabilir.
Ama bu Amerika'da da başlarına iş açar. Diyorum ya Google şu anda böyle bir davadan kurtulmaya çalışıyor. Yani kurtuldu gibi. Yani kesin şeye de açılır. Microsoft'ta da açılır bu kafayla.
Hazır Avrupa demişken Microsoft Bing'de içerik silme özelliğini devreye aldı. Şu Google'daki unutulma hakkının.
Geçen hafta evet konuşmuştuk. Google'daki unutulma hakkı Avrupa Birliği'nin bir Avrupa Adalet Komisyonu galiba böyle bir şey getirdi. Yani insanlar isterlerse kendilerini silebilmeli diye. Bunu tabii ister istemez hepsi. Yahoo'da da var. Olacak yani. Şu anda yok. Haberi daha düşmedi ama o da bir arama firması sonuçta. Onu da yapmak zorunda kalacağı şeylerden biri.
Yandex yapacak mı acaba?
Google'da şey olmuştu tabii. Bu mesela ifade özgürlüğüne karşı falan gibi böyle ciddi tartışmalar var. Microsoft bu konuda bir açıklama yapmamış ama sonuçta Adalet Komisyonu, yani bir mahkeme kararı alındığı zaman firmalar buna uymak zorunda. Şeyi engelliyor mu? O da tartışılır. Sonuçta bir kişi hakkında haksız yayın da yapıyor olabilirsin. Çünkü insanların hayatını da karartabiliyorsun. Düşünsene, Murat Gamsız yazıyorsun. Saçma sapan bir sonuç çıkıyor en
olabilir,
üstte.
Olabilir tabii.
Senin bütün itibarını, çünkü artık internet itibarları önemli. Bir toplantıya gitmeden önce ismine bakıyorsun internette. Öyle. Bu adam ne yazmış, ne etmiş diye.
Doğru.
Saçma bir haber çıktığını düşün. Bunun silinme hakkının olması bir yandan iyi bir şey. Ama bir yandan da işte kötüye kullanılma ihtimali var. Google'dan sonra Microsoft da Bing'de bu şeye girmiş.
İşte ben şeyi merak ediyorum. Yandex'te nasıl vaziyet? Hiç önüne bir şey duymadım.
Yani evet, ben de duymadım ama o da muhtemelen eğer Avrupa pazarında tutunmak istiyorsa buna uymak zorunda kalacaktır. Tamam. Belki duyarız ileride haberlerini.
Windows Phone 8.1 güncellemesi bu arada yayınlanmaya başlandı. Ücretsiz verilen OneDrive kapasitesi de 15 GB'a yükselmiş. Hı hı. Şimdi orada...
Bu ikisi aslında birbirinden bağımsız şeyler.
Evet. Bir ilkinden başlayayım. 8.1 de güncelleme yaparken telefonunuz mavi ekran verebilir.
Ha, ona dikkat
şaşırmayın. Şöyle ki...
Kullanıcılarımızdan biri uyarmış,
evet, preview
durumlarda.
Preview versiyonunu yüklediyseniz önce onu geri alın.
Preview versiyonu yüklediysen ve onu şifrelediysen.
Evet, şifrelediysen.
Bir de Bitmaker şifresini yaptıysan.
Ya en temizi sıfırdan kurmak,
evet. Ya geri alıp ondan sonra
evet. Yani bir sorun yaşarsanız onun çözümü bu. Sorun yaşamadan siz geri alın. Çok, o da çok kolay bir işlem değil aslında. Hani bir şeyler indirmek gerekiyor bilgisayarına. Ama rehberleri var internette. Baksınlar, öyle güncellesinler. Diğeri de işte OneDrive kapasitesi 15 GB.
Siz bu şeyin ayrıntılarına bir video programı yapmıştınız Levent'le, değil mi? Windows 8.1'in.
Levent orada anlattı birkaç ne yapılacağını ama hani buna özel bir şey yapmamıştık. Ama anlatmıştık nasıl yapılacağını.
Hayır, şeyi yapılışını değil de yeni gelen özelliklerden bahsediyorum.
Tabii. Ama daha istiyor şimdi. Hani
yeni, daha bir şeyler çıksın. De mi eklenmiş? Evet. Tamam, belki onu da şeyleri çekilecek.
Göreceğiz.
OneDrive da gene geçen haftalarda bu bulut depolama işinin kızıştığını söylemiştik, rekabetin.
Doğru.
Apple daha yeni arttırdı kapasitelerini. Google'da işte öyle ufak tefek hareketlenmeler var. Microsoft da 7 GB veriyordu herkese. Şimdi 15'e çıkarmış bunu. Fiyatları da makul. Artık bir şeyleri de... Ve Windows'la entegre biliyorsun. OneDrive'ın öyle bir avantajı da var.
Doğru.
Zaten kurduğun anda geliyor.
Doğru.
Mesela ben onu kullanıyorum. Google Drive'ı da kullanıyorum ama OneDrive direkt kolayıma geliyor. Çünkü orada hemen hazır yüklü olarak geliyor. 7'den 15'e çıkması iyi. Fiyatların da inmiş.
Güzel.
Güzel gelişmeler oluyor.
Evet. Hala Microsoft'tayız.
Microsoft'ta bu aralar çok haber var.
Evet. Microsoft Project Adam ile Google'ın resim tanımlama teknolojisinde meydan okuyan bir şeyler yapmış. Bayağı bir ötesine geçmiş.
Son kullanıcıya biraz daha uzun vadede inecek bir şey. Ama ilginç bir haber.
Bir yapay zeka projesi gibi düşünmek lazım değil mi?
Yani 18 aylık bir çalışmanın sonucunda 2 milyar bağlantıdan oluşan bir yapay zeka gibi, yani neural network kurmuşlar. Yapay zeka diye söylüyoruz biz ama yani bunların ufak ufak birbirinden farklılıkları var. Yaptığı şey de şu, resimleri çok iyi tanıyabiliyor. Bunu Stanford Üniversitesi ile anlaşmışlar. İşte atıyorum 2 milyon resim vermişler sanırım. 14 milyon resim vermişler. İncelesin, onu özümsesin diye. Bu ya nöral networkler böyle çalışıyor. Sonrasında mesela bir köpeğin resmini çekiyorsun. Sana cinsini söyleyiveriyor. Ve çok %100 hassasiyetle söylüyor.
Köpeğin,
ufak farklarla.
Köpeğin cinsi ne diye soruyorsun yapay zekaya ama fotoğrafta insan var.
Bu köpek değil diyor.
Evet,
onu tanıyabiliyor.
Tanıyabiliyor.
Yani bu düzgün çalışmış. Bunu Cortana'yla da entegre etmişler. Sen soruyorsun, o anlayıp cevap veriyor. Uzun vadede sadece resim de değil. Diyor ki mesela sen şeyi hiç görmedin. Atıyorum Amerika'daki özgürlük anıtını hiç görmedin ama sana tarif ettiler. İşte bir heykel var. Bayan heykeli. Hı-hı. Elinde işte meşale var. Kafasında tac var falan diye. Sen bunu tekst olarak yapıldığı zaman kafanda bir şey canlanıyor değil mi? Ve resmini gösterdikleri zaman sana, sen insan olarak ha bu özgürlük anıtı diyebiliyorsun.
Evet.
Bu onu sağlıyormuş. Hı-hı. İşte görme özürlüler için mesela diyor. Bizim bir ortamda tutup da bana ortamı tarif et dediğinde o ona söyleyecek. Veya evet. Mesela köpeğin cinsini tanımak hiçbirimizin işine yaramaz ama mesela yediğin yemeğin resmini çekip düşünsene onu çok doğru bir şekilde tanıdığını, patates kızartması işte vesaire, sana onun kalori bilgilerini verdiğini, tabii. Bunun içinde ne var ayrıntılı bir şekilde söylediğini. Yani kullanım alanı çok geniş. Microsoft'un burada iddiası şu, aynısını Google'ın yaptığı 16 bin bilgisayardan oluşan bir network'ü varmış Google'ın da. Biz ondan 50 kat hızlı ve 2 kat daha doğru yapıyoruz. Hmm. Microsoft'un iddiası bu.
Evet.
Yani burada firmalar arasında da teknoloji alanında ciddi bir rekabet var. Gelecekte hayatımıza girecek tabii bunlar.
Şimdi Microsoft'u nihayet bitirdik. Google'a geçelim. Google'ın Google daha çok pek Google'a geçmiş gibi olmuyor. Zaten Google Glass'ın mimarı Amazon'a transfer olmuş. Çok sağlam bir adam kaptırdılar Amazon'a. Çünkü Amazon da biraz bu optik meselesine giriş yaptı.
Evet.
Tabii bunların arasında hani Google Glass'ı adam oraya götürmüyor. Öyle bir şey yok.
Öyle bir şey yok. Orada gene Oculus Rift'teki gibi davalar söz konusu.
Ama adamın optik bilgisi yüksek. Şimdi burada tabii yine o kendi bilgi alanında çalışacak.
Bu abimiz Babak Parvez diye bir aslında şeyli İran asıllı bir Amerika'da yaşayan arkadaş şey yapıyor. Çok ciddi bir araştırmacı bu konuda. Google Glass'ı da Google X projesi olarak hatta başlayıp getiren, başına da geçirmişler ama bu arkadaş araştırmacı olduğu için bu işin pazarlanması, son tüketiciye ulaştırılması konusunda çok başarılı olamamış. Yerini değiştirmişler, başka bir adam getirmişler. Şu anda Google Glass projesini başka biri yürütüyor. Bu da herhalde biraz boş kalmış. Amazon da tam o anı yakalayınca teklifi götürmüş. Biliyorsun yeni telefon tanıttı Amazon. Böyle ya. Görüntü tanıma teknolojisi vesaire gibi şeyler var. Belki onu bir gözlükle, aslında Google Glass'ta yapılmak istenen şeydi, lensti. Gözlük ara çözümdü. Lensi şu anda küçültüp, o kadar küçültüp lense koyamıyorsun. İleride olacak şeyler. Bu Babak Parvez'in araştırmaları şey diyorlar. Hemen son kullanıcı 2-3 sene içinde değil de 10 yıllar içinde gelecek şeyleri araştırıyor diyorlar. Önemli bir araştırmacı. Amazon almış hemen.
Evet.
Ne yapacağı ama henüz belli açıklanmadı. Değilmiş. Belli değil. Ama geleceği yönlendirecek şeylerden bir şey olacağı belli.
Bu arada bir Google'ın bir saat politikası ortaya çıktı. O da şu. İlginç bir şey. Size diyor bir rakipten iş teklifi gelirse. Bir saat içinde kontra bir teklif bizden gelecek.
Hemen bize geri dönün. Size daha güzelini yaparız. Evet. Elimizi yükseltiriz belki.
Evet.
Ya şimdi yani Google falan gibi firmalar biliyorsun çalışanlarına ne imkanlar sunuyor. Google en iyileri hatta değil mi? Aralarında bilmiyorum. Diğerlerinin kampüsleri şeydi. Hep Google kampüs ön plandadır. Ya bu imkanları sunmalarının bir sebebi var. Çünkü gerçekten zeki insanları tutabilmelisin ki elinde bu yaptığın hizmetler. Çünkü dünya kullanacak. Bu sayede yani yaratıcılıkla geliştirilebilen şeyler. Facebook çıktı işte güzel yatırımlar aldı vesaire. Hemen etrafta kimden alacak? Diğer teknoloji firmalarından işte Apple'dan, Google'dan. Tabii. Başarılı olmuş. İşte Amazon'un yaptığı gibi araştırmacıları, mühendisleri hemen topluyor. Bunu önüne geçmek için Google bunu açıklamıyorlar tabii. Çünkü bu aslında şirket politikasını... Yani çalışanlar arasında ikilik yaratacak bir şey.
Tabii.
Düşünsene sen gidiyorsun Facebook'a başvuruyorsun. Facebook sana bir teklif yapıyor. Onlar seni bulması gerekli değil. Yani sen başvuruyorsun ve fiyatını Google'da yükseltiyorsun. Hemen yanında çalışan mühendise göre daha fazla maaş alıyorsun gibi durumlar olabilir. Bu gizliymiş ama sızmış. Hatta Eric Schmidt de kızmış. Ya daha bunu tartışalı 24 saat olmadı. Bunun sızması bizim için bir utanç kaynağı.
Aynen öyle demiş.
Ama firmalar kıran kırana rekabet halindeler.
Öyle. Google'da kandaki şeker düzeyini ölçen lens olayını biz daha önce duyurmuştuk. Gerçekleşmek üzere.
Bunu anlaşmışlar Novartis'le.
Novartis'le anlaşmışlar.
Önemli ilaç firmalarından biri Novartis. Onlarla anlaşıp bu işi hayata dökmek üzere.
Göz yaşından anlayacak kan şekeri.
Yani tabii gözündeki sıvıdan vücudun kan şekerini sen ikide bir de küçük parmağını delip ölçerler ya şimdi kan şekerini. Zor bir süreçtir. Günde birkaç kere falan tekrarlarsın. Bu sürekli yapıp senin telefonuna bilgiyi hemen sunacak. Sen de insülin seviyeni ona göre ayarlayacaksın. Yani şeker hastaları için çok önemli bir şey.
Hatta göze direkt implant etmeyi falan düşünüyorlarmış.
Ya ileri vadede tabii yani bu sadece lens olarak değil
odak sisteminde.
Odaklanabilir. Şimdi mesela göz merceği bozulanlar, katarak falan gibi ameliyat geçirenler taktıkları mercekler, yapay mercekler odak yapma özelliği olmuyor genelde. Böyle uzağa bakmak için böyle kağıdı falan uzağa tutuyorlar, yakın tutuyorlar. Biraz öyle durumlar oluşuyor. Bu tür böyle aletler geliştikçe odaklanabilir mercekler çok işi çözecek. Önemli bir gelişmelerden biri.
Google Plus'ta gerçek isim kullanma şartı nihayet kalkmış. Artık gerçek isimle kullanmasan da ya da işte istediğin bir isimle.
Yani nickname'le Google hesabı açabiliyormuşsun. Yani Google Plus'ı zorluyor. Yani elinden geleni yapıyor. İlk başta tabii şeyle başladı yani herkes gerçek kişi olacak. Ben buradan çünkü arama sonuçlarına falan etki edecek şeyler yapıyor Google. Her yere bağladı Google Plus'ı. Ama baktılar çok da olmuyor. İnsanlar biraz anonim kalmak da istiyorlar bazı durumlarda. Buna da demişler ki artık tamam serbest bırakıyoruz. Bazen insanlar yazmak istediklerini anonim olarak yazmak istiyorlar. Herkes Google Plus'ı da kullanan varsa.
Günaydın. Google interneti daha güvenli bir yer yapmak için ekip kuruyormuş. O da arada şey yapacaklar. Şu Zero Day açıkları vardır yani. Onların
zaten ismi de Project Zero.
Evet. Onların peşine düşecekler. Kimse bunlardan faydalanmadan işte uyaracaklar.
Ya zaten aslında biraz yapıyor bunu. Şu son mesela Heartbleed bug vardı ya. Geçtiğimiz aylarda konuşmuştuk. Bunu aslında firmalar kendi aralarında yapıyorlardı. Google şimdi buna özel ekip kuruyormuş. Önemli güvenlikçileri alıp, güvenlik uzmanlarını alıp daha hatalar hackerların eline geçmeden kendileri tespit edip ilgili firmayı uyaracaklar. Kapandıktan sonra da interneti açacaklar.
Evet.
Diyecekler ki bakın böyle bir hata var, hemen güncelleyin, bunun yaması çıktı.
Çaresiyle birlikte evet.
Evet yani çünkü kendileri de çok sorun yaşıyor. Google sonuçta en büyük sunucu ağına sahip olan internet devi. Kendileri de bu tür şeylerden çok yara alıyorlar. Bunları kapatmak için, interneti daha güvenli hale getirmek için güzel bir girişim. Bütün firmalar yapmalı bence birbirlerinden evet. Bağımsız olarak.
Google geliştiricilere ilk Project Ara donanımlarını vermeye hazırlanıyormuş ki bu uzun süredir gündemde yoktu.
İnanmadığımız
bir şeydi, değil mi? Evet, birazcık.
Olmaz falan
evet,
diyorduk.
Olmaz diyorduk ama şey
önce
çağırdılar.
Önce bir isme büründü. Evet. Project Ara dediler.
Evet. Sonra şimdi diyorlar Google, ki evet gelin hadi verelim size donanımları. İlk erken donanımları.
Geliştiricilere.
Evet. Geliştiricilere.
Prototiplerden verelim. Dünden yani bu çok daha tabii erken aşama. Tabii daha çok değişecek ama geliştiriciler de hani yavaştan görsünler nasıl olacağını, kendileri geliştirsinler. Hatta ödül de koymuşlar. 100 bin dolar falan gibi destekleyeceklermiş doğru. Takımları. İyi şeyler çıkaranları. Yani Google bu işe asılıyor.
Evet,
modüler telefon gerçekten olacak galiba.
2014 ikinci çeyrek kazancını da açıklamış Google.
Google evet. İlk erken açıklayan firmalardan biri. Kazancı 15.96 milyar dolarmış. Çeyrek kazancı bu.
Ya. Diyecek bir şey yok vallahi.
Kârına gelirsek beklentilerden %22 fazlaymış bu arada. Yani fazla kazanç açıklamış. Kârı ama 3.42 milyar dolar. Bu da beklentilerden az da olsa düşükmüş. Yani Google kazancını arttırmış ama masrafları da artmış.
Evet. Tabii bizim de...
Yakında Microsoft falan da açıklayacaktır.
Bu Google deyince tabii bunun içinde şey de vardır. Hani YouTube'dan gelen gelirlerin de olduğu.
Tabii. Hepsi. Yani reklam gelirleri, arama işte şeyleri, reklamlarının gelirleri vesaire hepsi dahil.
Tabii. Esas bomba gibi düşen şey IBM ile Apple arasındaki işbirliği açıklamasıydı.
Evet. Gerçekten önemli bir gelişme.
Şimdi Apple son kullanıcıya çok güzel inen bir firma. IBM de Enterprise dediğimiz tepeye evet. iş dünyasına.
Biz neden güçlerimizi birleştirmiyoruz evet. demişler.
İkisi güçlerini birleştiriyorlar.
Yalnız farkında mısın? İlk başta konuşurken Satya Nadella da firmalara üretkenliği hedefleyeceğiz dedi. Hmm. Apple da şimdi IBM'le aynı alanı hedefliyor. Demek ki burada bir şey evet. mi gördüler firmalar?
Potansiyel
gördüler.
Şimdi Apple'a yani olacak şey şu, Apple'ın sen telefonunu aldığın zaman içinden işte de kullanılabilecek bir yazılım yani paketi
firmalara
çıkacak.
Firmalara özel tabii. Evet. IBM'in de desteklediği, IBM'in bulut sunucularının falan da işin içine girdiği firmalara özelleştirilmiş donanımlar üretecek. Apple da destekleyecek bunu.
Evet.
İçinde yazılım anlamında. Bunu tabii açıklanınca büyük olay oldu.
Ve BlackBerry.
BlackBerry çünkü kurumsal alanda kendini tanımlayan bir firmanın şeyleri düştü.
Evet.
Hisseleri direkt değer kaybetti. Zaten zor durumdaydı. Hani sallanıyorlardı. Garip garip telefonlar çıkarıyorlardı böyle kare ekranda falan. Şimdi bu IBM ile Apple'ın ortaklık. Çünkü zaten Apple aslında herkes kullanıyor. Büyük oranda yani herkes demeyeyim abartmayayım da. Büyük oranda kullanıyorlar Amerika'da özellikle. İş yerlerinde de bu verilmeye başlanırsa, dağıtılırsa önemli bir kazanç kapısı onlar
için. Sırf dağıtımı değil de işte işe entegre edilecekler yazılımlarla vesairelerle, teknolojilerle. Tabii. Bakalım. İkinci Apple Store Acıbadem Akasya AVM'de açılıyormuş Türkiye'deki.
İlki Zorlu'da. Center'daydı değil mi? Karşı tarafta.
Evet.
İkincisini şimdi Acıbadem'deki Akasya AVM'ye açılacakmış. Levent ama yeri belli değil. Bunu nereden anlıyoruz? Ticaret Sicil Gazetesi'nde başvuruda bulunmuş Apple. Demiş ki ben işte şube açacağım. Bu da sızmış tabii hemen. Zamanı, yeri. Yeri belli de zamanı belli değil. Ne zaman yapılacağı.
Evet.
Anadolu yakasındaki Apple şeylerine duyurulur.
Evet. Yani orada sıraya girilecek iPhone 6 için.
Evet. Yani o ikiye bölünecek. Avrupa tarafı evet. Orada girecek, Anadolu tarafı burada. Yani ihtiyaç vardı. Muhtemelen karşıdan sonra buraya açtılar. Belki bir üçüncüsü de Ankara'ya falan açılabilir.
Olabilir. Ya ben şeyi merak ediyorum. Şimdi bir sürü aslında Apple'ın iş ortağı var. Her şeyi satıyorlar. Şimdi bu adamlar gelince onların işleri nasıl etkileniyor acaba? Hani fiyatlar farklı mı oluyor? Bir, yani
ya Apple'ın iş ortağı kim var? Ben bir tek Bilkom'u biliyorum.
İşte Artı vesaire. Yani iş ortağı derken Apple satan mağazalar bir sürü var sonuçta. Bu adamların işleri nasıl etkileniyor acaba?
Vallahi açıkçası ben hani alacak olsam gider buradan alırım. Niye gidip başka yerden alayım? Yani. O ortamı görürüm. Yardımcı da oluyorlar sana. Hmm. Bozulduğu anda zaten gideceğin yer burası artık. Başka yere gidip başka şey yapmam.
Amerika'da bir e-kitap davası devam ediyordu ve Apple tazminat ödemeyi kabul etti. 450
kabul
milyon
etmiş,
dolar.
Ama bir yandan da ben suç işlemedim. Bunu temize götüreceğim. İtiraz edeceğim de diyor.
Diyor desin.
Savcılıkla anlaşmış. Ya konu şu. 5 tane yayın eviyle Apple anlaşmış. Amazon'a karşı bir ortak fiyat politikası geliştirmişler. Hı hı. Amerika'daki Adalet Bakanlığı da bu şeyleri biliyorsun. Orada çok sıkı takip ediyorlar. Anti tekel vesaire firmalar arası ilişkileri.
Doğru.
Hemen Apple'a karşı ve o diğer 5 yayın evine karşı dava açmış. 5 yayın evi anlaşmış devletle. Apple bir tek kalmış. Apple da şimdi savcılığın önerdiği şeyle orada biliyorsun böyle para ödeyip anlaşmaya varıyorsun. Çok büyük bir para da değil aslında ama 450 milyon dolar gibi bir para. Ama hani Apple diyor ki biz yanlış bir şey yapmadık. Buna itiraz edeceğiz. O 450 milyon dolar belki düşecek. Daha da düşürecekler bilemiyorum. Yani böyle bir durum yaşanmış.
Evet. Samsung'dan Beats'e rakip kulaklık Level.
Evet, Samsung yakın zamanda zaten premium kulaklıklar duyurmuştu. Bu da yeni bir marka mı diyeyim artık Samsung'un alt markası mı olacak? Level, Beats'e rakip. Yani doğrudan öyle söylemiyor Samsung. Ama bütün fiyatlandırmasıyla, modelleriyle baktığın zaman tam Beats'in şeylerine, segmentine karşılık gelen.
Beats Apple oldu bu arada. Yani onu söyleyeyim. Normal tabii. Yani karşılaştırmaları.
Normal bir de ama şey olarak da daha sade tasarımlar seçmiş. Daha retro.
Evet. Biraz öyle.
Tasarımlar seçmiş Samsung. Tabii ses kalitesini bilemiyoruz. Amerika'da tabii. Satışa sunulacak. Türkiye'ye gelir mi? Ne zaman gelir? Ne olur? Onlar hakkında hiçbir fikrimiz yok.
Türkiye online alışverişi en çok zaman ayıran ülkelerdenmiş. Çin'den sonra.
Normal. Yani alışverişi seven bir milletiz.
PayPal'ın People Economy
PayPal'ın
raporu.
PayPal'ın araştırmasına göre hmm. Evet. 15 bin kişi üzerinde yapılmış. 263 dakika. Bu haftalık sanırım değil mi? Haftada 263 dakika harcıyormuş. Türkler. Hı hı. Dünya
295.
Ortalaması 202 dakika. Hı hı.
Geleneksel alışveriş.
Geleneksel alışveriş 291.
Yani online'a 202.
Türkiye'de de geleneksel alışverişte de gene 3. sıradayız sanırım. Ama bu sefer şeyler değişiyor. Ülkeler değişiyor. İspanya var tepelerde.
Yani ilginç. Bu kadar online alışveriş hani etrafımızda yani biz anketimizde de sorduk. Yarı yarıya çıkmıştı bizde. Neredeyse.
Yani herhalde bu zaman harcamayı olayını da ben anlamıyorum. Herhalde siteleri gezmek mi acaba? Nasıl ölçtüler?
Değil
mi? Yani ne alışveriş sitelerinde zaman harcıyorsun. Hani geziyorsun.
Zaman harcıyorsun. Para
kampanyalara dese bakıyorsun. Herhalde ondan bahsediyor. Hmm.
Bak bizde de hani şeydir ya girersin büyük büyük alışveriş merkezlerine evet. Herkes geziyordur gezersin. Da içeride mağazalar boştur.
Yani alışverişe yatkın bir milletiz. Burada
orası zaten onun için araştırmaya gerek yok.
Bir de şu internetteki satışlarda pazarlık olsa
yani
tam güzel olacak.
Her hafta gün geçmiyor ki bir drone haberi yapmayalım.
Her hafta bir drone haberimiz var.
Evet, drone'la hastane camından içeri bakan adam gözaltına alınmış.
Ya amca iyi niyetli olduğunu söylüyor. 49 yaşında bir adammış New York'tan. Drone'u uçururken hastaneye biraz fazla yanaşmış. Bir de işte kamerayla bir içeriye bakayım demiş.
DJI ama, Phantom 2.
Evet. Ama tabii o hastanede baktığı odada hastaların muayene oldukları oda. İşte insanlar soyunuyorlar, giyiniyorlar bir şeye. Bunu fark etmişler, şikayet etmişler. Hemen hastane yetkilileri polisi çağırmış. Polis de adamı bulup tutuklamış.
Önce sormam lazımdı, farkındayım demiş.
Yani evet, adam da bunun sorun olacağını hiç düşünmemiştim. Önce sormam lazımdı demiş. Ama yani gerçi bir şey de göremedim demiş. Hastanenin camları şeydi, film kaplıydı. Dışarıdan içerisi görünmüyordu. Zaten normalde öyle olur da. İşte böyle şeylerle hep yaşanca düşünsene. Aynısı hastaneler değil, evler içinde olacak. Hı hı. İnsanlar dronları uçurmaya başladığı zaman böyle garip sorunlar çıkacak.
FBI otomatik arabaları silah olarak görüyormuş. Otomatik araba derken kendi kendine gidebilen arabalardan söz ediyoruz.
Google'ın arabalarından bu aralar çok lafı geçiyor.
Evet, orada da şeymiş senaryo. Şimdi normalde bir adam arabaya bindi. Yola bakarken sağa sola ateş edemez. Ama araba kendi kendine giderken eller boş.
Eller boş, takılacak, ateş edecek. Veya işte yapacağı başka zararlı bir iş varsa onu yapacak. Bir de şey diyorlar, arabayı programlayacaksın, bombayı yükleyeceksin. O gidecek, hedefinde patlatacak. Evet. Ya tabii bunlar olası senaryolar otomatik arabalarla. Ama şeyi düşün, 100 yıl önce araba üretiyorsun. İşte diyeceklerdi ki o zaman da işte bu arabaya bombayı yükleyip taşıyabilirsin diyeceklerdi. Yani bunlar çözülecek şeyler. FBI böyle bir uyarıda bulunmuş.
Evet.
Kendi kendine giden arabada adam işte suçunu daha iyi işleyebilir.
Oho, yani oraya girersek...
Ama şey de diyorlar, tersinden de çalışıyor. Polislerin de araba kendi kendine giderken polis de daha iyi etrafı kolaçan edebilir, takip edebilir. Öyle bir durum da var.
Snowden'dan yine bir açıklama. NSA ofisinde çıplak resimleriniz yerlere dolaşıyor demiş.
Tam anlamıyla böyle demiş.
Evet.
Ya burada bu doğru olabilir. Çünkü dediği şey doğru, mantıklı. Diyor ki 18-22 yaşında civarında yaşlarda genç adamları alıyorsun diyor. Ve bunlara diyor hiç şimdiye kadar görmedikleri bir yetkiyi veriyorsun diyor. Bir güvenlik şeyinden geçirip yetki veriyorsun diye. Bu adamlar da zaten karakteri tam oturmamış. İşte böyle senin özel resimlerin vesaire internetten şifrelenmemiş gidiyorsa bu adamlar alıyorlar o resimleri. Tabii ofiste geyini yapıyorlardır, abi baksana hatuna falan diye. Snowden da buna bizzat şahit oldum, böyle oluyor diyor.
Evet.
Ben inanırım. Doğrudur, niye olmasın?
Bence de doğrudur.
Yani çünkü bunların diyor şeyleri, kontrolleri çok gevşek diyor. Veriyorlar orada
hatta
muhtemelen.
Hatta yapılamadığını söylüyor. Yani nereden bulacaksın?
Yapılamazdı tabii. Yani onun sonuçta herkesin başına bir de şey dikmen lazım.
Doğru.
Adam şey bile kötü. Kendi aralarında muhabbeti bırak. Adamın bakması da kötü senin resimlerine. Niye baksın biri?
Tabii.
Yani öyle şey mi olur? Ama işte artık dijital dünyaya bir veriyi verdin mi bitti. Kesin birileri onu görüyor.
Bir haber de şu şifre yöneticileriyle ilgili, biliyorsun o kadar çok şifremiz var ki bunları online saklıyorsun. O sistemler ne yapıyor? Senin yerine giriyorlar ama o sistemler güvenli mi diye bir araştırma yapılmış. Ki konulardan bir tanesi de LastPass. Çok kullanılıyor.
Evet.
Onun bile bir sürü açığını bulmuşlar. Kapattırmışlar açıkları yani ama.
Bunlar iyi niyetli bir girişim. Açıkları bulup söylüyorlar ama sonuçta bilinmeyen veya hackerların bildiği ya sonuçta düşünsene, bütün yumurtaları bir sepete koyuyorsun aslında. Ve o birinin eline geçtiği zaman senin bütün şifrelerin alınmış oluyor.
Doğru. Yani
ama öteki türlü de şifreleri unuttuğun için aynı seçiyorsun. O da ayrı bir, yani bu zor bir
iş. Abi şifre sisteminin komple değişmesi lazım.
Yani, ya nasıl olacak? O da işte parmak
işte
izi,
parmak izi, göz falan. Bir şey. Evet. Olacak
ya
yani.
İşte her yere entegre olacak falan.
Artık hepimizde akıllı telefon var abi.
İşte. Şimdi... Ama o zaman da diyorlar ki bu sefer de ne denir, gizlilik sorunları devreye giriyor. Şimdi Apple koydu ya parmak izi falan. Hı-hı. İşte hepimizin parmak izini alıyorlar falan gibi. Yani bu
onun yapacak bir şey yok.
Bu tartışmalar daha çok su kaldırır.
Facebook'tan sadece ünlülere yönelik sosyal ağ uygulaması gelmiş. Mentions.
Evet, bu sadece onaylanmış hesaplara.
Genelde ünlülerin hesapları öyle oluyor, doğru.
Yani aslında Twitter gibi bir şey akış sunuyor sana. Tam Facebook şeyi de sunmuyor yani. Akış sunuyor. Akışlarını oradan takip edebiliyorsun. Ama herkesin kullanımına açık değil. Sadece ünlüysen mentions'ı indirip kurabiliyorsun.
Yapsınlar bakalım.
Yani ilginç. Bilmiyorum kaç kişi kullanır, ne için kullanır.
Ayrıca 2017 yılında 60 inç 4K esnek panelli TV üretmeyi planlıyormuş. Bunu ruloyla verecekler sana, gideceksin.
Evet. Evine böyle katlayıp götürecek. Evet. Ya tam anlamıyla katlanmıyor kağıt gibi ama yuvarlak.
Yuvarlanabiliyor.
Belli bir şeyi var. Yarı çapı var. Şimdiden 18 santimlik 18 inç üretmişler. 2017'ye kadar biz bunu geliştireceğiz. 4K çözünürlük sunan 60 inç Düşünsene taşıma masraflarını ne kadar düşürecek. Şimdi Tayvan'dan yüklüyor adam buraya gelene kadar bir sürü konteynerde yer kaplıyor.
Rulo'yla gelecek.
E şimdi rulo'ya yapacak.
Bizim için de kolaylık onu açıp duvara koymak.
Hafifliği muhtemelen bayağı fark edecek.
LCD'yi aldın 60 inç. Hadi bakalım bir oraya koydun bir daha orada 60 sene kalıyor.
Tabii taşıması falan
taşıması
zor.
Taşıması mümkün değil. Asıyorsun çünkü
belki
duvara.
Belki hatta şöyle hani şeyler de var ya şöyle eğik televizyonlar. Evet, tabii. Bunda mesela açısını belki
açısını
kendine ayarlayabileceksin.
Doğru.
Yani 2017 çok da uzun bir tarih de vermiyorlar.
Doğru 2 sene 3 sene sonra.
2017'ye yapmayı planlıyoruz diyor LG.
Evet. Dünyanın en koyu siyahı diye bir haberimiz var.
Ya bu ilginç bir bilim haberi. Siyahın farkı olur mu? Oluyor işte koyuluk farkı var. Yani şöyle baktığın zaman bir şeyin siyah olduğunu anlıyorsun. Ama sana o ışık yansıtmaya devam ettiği için onun bir yüzey olduğunu da anlıyorsun.
Doğru.
Bu karbon nanotüplerden öyle bir malzeme geliştirmişler ki üzerine gelen ışığın 99.6'sını, %99.96'sını emiyor. Yani çok küçük bir miktarını bırakıyor.
Boşluk hissiyatı.
Boşluk. Yani diyor ki sanki bir boşluğa bakıyormuşsun gibi. Sanki orada hiçbir şey yok. Dokununca bir şey var. Yani bir yüzey olduğunu bile göremiyorsun. O kadar ışığı emiyor ki. Bunun tabii nerede kullanacağız? Bizim günlük hayatımızda bir işimize yaramaz ama zaten karbon nanotüp bu nanoteknolojiyle falan üretilen pahalı bir şey. Bunlar bu NASA'nın falan uzaya gönderdiği teleskoplarda ışık yansımasını minimuma indirmen gerekiyor bazı yerlerde. O tür böyle ileri düzey teknoloji işlerinde kullanılacak.
Ya, bundan elbise yapsınlar. Kim, gece görünmez
gece olsun. Gece görünmez olursun. Tabii şeye bağlı, arka planına da bağlı ama karanlıkta neredeyse görünmez olursun. İlginç bir şey.
Evet. Bu arada bizden de bir haber vereyim. Geçenlerde fark ettim. Turkcell Uydunet'in kablo şeyi değişmiş. Tarifeleri yine değişmiş. Biz de kablo net kullandığımız için baktım hani iyiye yönelik değişimler var. Kotalar biraz artmış. Değişmiş. Ama yani ilgilenenler varsa baksınlar. Tabii şey diyemeyeceğim. Hani tarifen senin yani benim de öyle kontratlı olunca hani çok fazla faydalanamıyorsun bu tip şeylerden ama yine de bir sormakta fayda var. Bazen çünkü yukarıya doğru gitmeye izin veriyorlar.
Doğru.
Aşağıya gitmeye izin vermiyorlar ama.
Veya yeni alacaksan da.
Yeni alacaksanız. Bir değişiklik Uydunet'in var. Tarifelerinde değişiklik var. Artık kotalarda şeyleri görüyorsunuz. 250 GB'lar, 150 GB'lar gelmiş. Hatta bizim şu an ofiste kullandığımız yok artık. Kalkmış. Onun da şeyi değişmiş. Yani 250 olmuş kalkmış derken artmış.
Güzel.
Yani biz memnunuz ofisteki şeyde bağlantısında. Çünkü 4 megabit upload'u var. O bize yarayacak ileride. Şu anda da yarıyor çünkü bazen buradan ofisten video yollamak zorunda kalıyoruz. Hı hı. İşte gündeme ben buradan yollayacağım mesela. Evet. Şak diye gidiyor. O şeyin olmadığı, Super Online'ın olamadığı yerlerde ADSL'den daha iyi ama şunu da söyleyeyim bölgeye göre değişiyor. Siz olun işte bizim sosyalde mesela oturduğunuz yeri yazın. Sizin oralarda kullanan varsa bir sorun yok diyorsa sizde de olmayacaktır.
Ya bazen apartmana göre bile değişiyor. Hani bölge bile yetmiyor. Biraz da şans bu işler.
Evet. Ingress yazılımı iOS platformuna geliyormuş.
Ingress aslında bir ne denir? Yoğunlaştırılmış gerçeklik oyunu. Hmm. Android'de var. Sen işte sokakta gezerken falan bulunduğun yere göre oyun oynuyorsun. Bunun çok ciddi fanları da var. Ben Android kullanmadığım için yakın zamana kadar açıkçası bunu bilmiyordum. Sen oynadın mı?
Bilmiyorum. Ben de oynamadım. Ben daha biliyorum bunu.
Bu artık iOS'a da gelmiş. Gerçi aradan bayağı zaman geçmiş.
Evet, ilginç.
Artık oyunun hani hevesi kaçtı. iOS'a gelse ne olur falan diye yorumlar okudum ben. Ama bayağı meraklıları da var. İnsanlar birbirlerine karşı. Oyuna girdiğin zaman seni otomatikman bir yere atıyor. Bir ne denir? Gruba atıyor. Sen de karşı grupla işte gerçek hayatta ama bir çeşit savaşıyorsun. Bir yere bir şey yerleştiriyorsun falan gibi bir videosundan izlediğim kadarıyla böyle bir ilginç bir oyun, değişik bir şey. iOS'taki artık kullanıcılar da oynayabilecekler.
Evet. Windows 9 ile ilgili bir ekran görüntüsünde sızan bir görüntüde başlat menüsü gözüktü.
Evet,
Windows tabii ne kadar olur bilemiyoruz ama.
Mu artık o da kesin değil.
Tabii
erken
kesin değil.
Sürümlerinden biri ama büyük ihtimalle Windows 9 olacak diyorlar. Başlat menüsü kalkıyor artık. O metro arayüzü gelmiyor. Onun yerine eski bizim başlat menüsüne benziyor. Ama metro arayüzünü de andıran gene böyle
melez
dizilimli şeyler biraz daha iyi.
Evet.
Hiç yoktan biraz daha iyi. Ama zaten hani aramalar falan da hemen hızlıca yani başlat menüsü bu haliyle iş görür. Microsoft'ta işte akıllandı. Steve Ballmer falan değişti. Satya Nadella'nın da belki parmağı vardır bu işte.
Bu Jibo ne?
Bu Jibo ilginç bir ürün. Robot. Ailenizin robotu olmak istiyor. Yani şeyi çok beğendim. İzleyicilerimiz de mutlaka şey yapsınlar, o videosunu izlesinler. Ya robot robot gibi bir şey. Yani insana benzemeye çalışmıyor. Hani şey vardır ya, robotlar insana benzemeye çalışıyor. Mesela Aibo falan böyle parmakları oynatır falan. Evet. Bu öyle değil. Bu robot. Ama şey çok basit hareketlerle 3 parçadan oluşuyor. Bir kafası hareket edebiliyor. Vücudu da 3 parçadan oluşuyor. Hafif onlara eğim vermişler. Yani böyle dans etme figürlerini bile yapabiliyor robot. Çok basit motor hareketleriyle. Ekran kafasında gözler yok. Şey var, oraya bir ekran koymuşlar kafasının olduğu yerde, yüz olan yere. Ve bütün yüz ifadelerini çok güzel böyle animasyonlarla gösteriyorlar. İşte bak ne kadar ucuzlatmışlar. Evet. Yani normalde sen oraya üniversitelerde falan hani gördüğümüz şimdiye kadar böyle insana benzeyen robotlarda yüz yapmaya çalışıyorlar. Orada tabii bizim yüzümüzde binlerce kas var. Doğru. Her biri ayrı hareket ediyor. Bunu robota yapmak çok zor. Bu adamlar işi kolayca çözmüşler. Ve bunu halktan destek istiyorlar. Bir Indiegogo'da şeyini başlatmışlar. Projesini başlatmışlar ama şey paraya ihtiyacımız yok, desteğimiz var, biz sadece tanınmak için bunu yaptık diyorlar. 100 bin zaten 100 bin dolar hedeflemişler, ben en son baktığımda 350 bin doları geçmişti. Yani 99 dolarlık katkıyı herkes yapmış, o tükenmişti hatta. Mutlaka izlesinler çünkü bu robot şey yapabiliyor, sen mesela takip edebiliyor, yüzünü tanıyor, resim çek diyorsun çekiyor, sözlü anlaşabiliyorsun, kendini tanıtıyorsun. Çocuklara masal okuma falan gibi böyle şeyler var. Hareketli değil. Koyuyorsun masanın üstünde duruyor. Uykuya daldığı zaman falan böyle kafasını önüne eğip uyuyor. Sen uyan dediğin zaman veya işte eve girdiğin zaman hemen uyanıyor, ışığı yakıyor sana falan. Böyle akıllı ev sistemleriyle de birleştirmişler. Veya uzaktan mesela konuşuyorsun. Bir aile ortamdasın masada. Uzaktan işte evin babası iş gezisine gitmiş. Arıyor falan. Videoda var bu. Herkesle konuşuyor. Konuşan kişiye dönüyor robotun kafası. Otomatik takip ediyor. Bunun gibi böyle ilginç bir proje. Çok da pahalı olmayacak. 499 dolar hedefleniyor. Yani herkesin evine girebilecek. İşletim sistemi olarak da Linux kullanmışlar ve JavaScript ile geliştiriyorsun. Yani geliştirmeye de çok açık. Bunun üzerine kim bilir ne yazılımlar çıkacaktır. Ben fikir olarak çok beğendim. Benzerlerinden bence bir adam önde. Başındaki firmanın kurucusu kadın da şeymiş. Sosyal robotlar üzerine uzmanmış. MIT'den profesör. Yani arkası da sağlam. Ekip de sağlam görünüyor. Hani bu G-Boy'u belki yakında tamamlanmış bir ürün olarak 2015 sonu zaten teslimat yapılacağı söyleniyor. Görürüz. Ya tamam. Videoyu izleyin. Keyifli bir şey. Hı hı.
Tesla yeni modelini açıklamış. Model 3.
Evet. Tesla'da Model 3 Elon Musk açıkladı. Burada ilginç bir şey var. Model E diyeceklermiş ismini. Ford karşı çıkmış. Kardeşim o bizim telif hakkımız var. Vermeyiz diye. Bunlar da Model 3 demeye karar vermişler. Ama Roma rakamıyla 3 yani. Şey değil. Biraz daha küçük olacakmış Model S'e göre. Daha çok şehir içi kullanımına yönelik. Bakalım Tesla'da inşallah Türkiye'ye de gelir de şöyle bir otoseyir çekeriz. Ben hevesle bekliyorum. Çok beğeniyorum tasarımlarını. Elektrikli arabalar zaten ayrı bir ilgi alanım.
Bakalım. İnşallah. Dünyanın manyetik kutupları değişmek üzere miymiş?
Bu ilginç bir haber. Bunu ESA yaptı açıklamasını. Avrupa Uzay Ajansı. Uydularla dünyanın manyetik alanını bunlar sürekli takip altında tutuyorlar ve ne kadar azaldı, ne değişimler oluyor raporluyorlar. Son 10 yılda normalde her 100 bin yılda bir %5 azalırmış. Bu son 10 yılda %5 azalma, her 100 yılda bir %5 azalırken son 10 yılda %5 azalmış. Yani 10 kat artmış şeyler azalma oranı. Bunu da diyorlar ki dünyanın manyetik alanı değişecek. Normalde 100 bin yılda bir kuzey kutbu, güney kutup oluyor, güney kutbu, kuzey kutup oluyor. Yani pusulalar ters dönüyor. Bunu da nereden anlıyoruz? Dünya üzerinde demir minerali olan kayalara bakıyorlar. Eriyik haldeyken o mineraller şeye doğru yöneliyor. Tamam. Dünyanın kutubuna gelen küçük pusulalar aslında her biri. Ve dondukları zaman öyle kalıyorlar.
Öyle kalıyorlar.
Buna baktıkları zaman belirli dönemlerde kuzeyi, belirli dönemlerde güneyi gösteriyor. Ha diyorlar buradan demek ki dünyanın manyetik alanı değişiyor. Ve bunun kabaca hesapladıklarında 100 bin yılda bir değiştiğini saptıyorlar. Bunun da nedeni şey dünyanın içindeki o erimiş magma dediğimiz tabaka ve dünyanın çekirdeği sürekli hareket halinde. Zaten manyetik alanı oluşturan da bu. Bu öngörülemez bir şekilde ama ne zaman olacağı belli değil. Değişecek. Değişirken şöyle bir problem var. Bu manyetik alan çok önemli bir işlevi var. Güneşten gelen radyasyon, kozmik radyasyondan bizi koruyor. Güneş sisteminden içinde olduğumuz için dışarıdan gelen de ayrıyeten var ama güneş en önemli kaynak. Hani kuzey kutbunda falan şey kutup ışıkları vardır ya, o evet. Bunun sonucu mesela. Gelen parçacıklar orada dünya atmosferine giriyorlar. Bunlardan bizi koruyor. Bu dönüşme sırasında çok zayıfladığı için anlık. Anlık dedim de tabii bilmiyorum ne kadar sürer. Saniye değil yani. Belki günler, belki haftalar, belki aylar sürecek bir zayıflamadan bahsediyorum. Enerji hatlarında, iletişimde falan çok ciddi problem olabilir diyorlar. Yakında dedikleri de ama tabii gene yıllar içinde, belki 10 yıllar içinde olacak bir şey. Yani. Ama dünyanın yaşıyla hesaplandığı zaman tabii yakında.
Tabii. NASA'da Apollo 11'in Ay'a inişinin 45. yılını kutluyormuş.
Evet, 20 Temmuz 1969'da Neil Armstrong Ay'a ayak bastı. 16 Temmuz'da yola çıkmışlar. 4 günlük bir yolculuktan sonra Ay'a iniyorlar. 4 günde de geri geliyorlar. 24 Temmuz'da iniyorlar. Tam 20 Temmuz, 45 yıl olmuş. Dile kolay. Hemen insanların aklına şey geliyor. Mars'a niye gidilmedi? Bu kadar zaman oldu. Aslında ilginç bir şey şu. Ay'a da daha fazla gidilmedi. Hani
değil mi?
Gidildikten bir 10 kişi daha gitmiş. Neil Armstrong ve toplamda Ay'a giden 10 kişi var. Kaçta bitiyor? 1972 yılında Apollo 17'den sonra bir daha hiç gidilmiyor. İnsan gitmiyor. Çünkü bir anlamı yok. Oraya gidip yapmanın bir şey yok. Amerika da bunu zamanında ne için yaptı? Rusya ile bir bilek güreşine girdiler. Onlar önce ilk atmosfere çıkan evet. adamı yaptılar. Yuri Gagarin. Atmosfer dışına çıktı ve geri geldi. Sonra da Amerika işte 10 yıllık bir hedef koydu Kennedy. Dedi ki ben şeye gideceğim. Ay'a gideceğim ve 69 yılında gitti. Tabii bir sürü komplo teorileri de var, onu da hemen söyleyeyim. Hmm. Aslında gitmedi Amerika'ya, Ay'a, ama onu stüdyoda çektiler ya. Öyle gösterdiler. Ya bunlar komplo teorileri, bunlara inanmayın. Amerika Ay'a gitti.
Evet, böyle bir ciddiyetten şimdiki haber biraz tuhaf olacak ama bizim izleyicilerin takip ettiğini düşünüyorum. Şimdi iki tane süper kahraman var. Biri Thor, biri Kaptan Amerika. Bu aralar işte filmi de olduğu için gündemdeler. Hı hı. Thor kadın oluyor. Kaptan Amerika da zenci oluyor.
Ya Marvel herhalde bir arayış içinde.
Evet.
Ne yapsak artık böyle insanlara bilmiyorum konumu bulmakta zorlanıyorlar. Bu işi değiştirsek böyle bir tat katsak diyorlar.
Herhalde.
Ya hadi Kaptan Amerika'yı anladım. Zenci oluyor de yani Thor'un kadın olması benim kafamdaki bütün imajı zedeliyor açıkçası. Ona da şöyle bir kılıf bulacaklar. Efendim işte Thor'un çekici var. Onu eline geçiren ve kullanabilen, onu herkese de nasip olmuyormuş o, Thor'un güçlerine sahip oluyor ve o şeyi devam ettiriyor. Öyle bir şey olacak. Yani bilmiyorum hani bu işin meraklı, ben çok değilim, ben sevmem çizgi roman falan çok fazla ama meraklıları ne düşünüyor acaba?
Evet,
yorumlarda bize bahsetsinler. Kaptan Amerika da beyaz bir şeyden sonra...
Evet.
Kaslı beyaz bir amcadan sonra herhalde kaslı siyah bir amcaya dönecek. Evet,
Falcon karakterine geçirecekmiş.
Yani ilginç kararlar. Filmlerle de herhalde biraz şey koordinasyonlu mu acaba? Çünkü muhtemelen Marvel belki çizgi romanlardan kazandığından çok daha fazlasını filmlere verdiği telif hakkından kazanıyor olabilir mi sence?
O muhtemelen.
Yani onunla acaba bağlantılı mı?
Ya biraz da şimdi şu şeyler iyi para yaptı. Neydi? Hunger Games'te falan karakter kadındı ya orada. Kahraman.
Tabii. Ya şimdi Thor'un tabii hani böyle hafif açık saçık giyinmiş bir kadın olması çok daha avantajlı. Sonuçta bu çizgi romanların büyük kitlesi erkeklerdir tahmin
evet.
ediyorum.
Bence ama yine de bir yani onundan bir kadın izleyici de kazanmayı şey yapabiliyor olabilirler. Çünkü o Hunger Games'in o kadar çok yerde şey oldu ki mesela atıyorum en aklıma ilk geldiği için söylüyorum. Nerf'in oyuncakları çıktı ok atan kızlar için. Ve deli gibi satmışlar. Evet ilginç. Deli gibi.
Ama işte bak orada şey yok. Bir süper kahramanlık durum yok. Kız
yok.
Hani
evet.
normal bir insan. Ama hani başarılı bir insan değil. Bunlar süper kahramanlar bilmiyorum. Bayanlar biraz daha mı gerçekçi acaba? Böyle süper kahraman işlerine, bu hayal güçlerine falan şey mi yapmıyorlar?
Belki de evet. Bizim kitlemizde de bunu cevaplayacak kimse yok maalesef. %99 erkek olarak.
Evet. Ama şeyler söylesinler hani bunu takip edenler yorumlarda ne düşünüyorlar bu konuda ben merak ediyorum açıkçası.
Bir olay da League of Legends 2014 Türkiye finali yapıldı sezon 2014 sezonu. 10.000 seyirci
ülke arenayı kapatmışlar amca.
Evet burada da arenalara çıktılar artık.
Ya bu güzel bir gelişme tabii.
Evet tabii.
Bu dijital oyun Ya biliyorsun bunun federasyonu falan da kuruldu ama bir şey olamadı. Bir şeyler çıkmadı ortaya doğru düzgün.
Olsun, onlar kendi kendilerine şimdi gidiyorlar.
Bunlar dünyadaki finallere falan da katılacaklarmış.
Tabii DP kazanmış. Onlar genelde, yani ben çok yakından takip etmiyorum ama bu işi domine ediyorlar zannedersem. DP takımı, yani benim hep League of Legends deyince ben hep aklıma bunlar geliyor. DP geliyor. Hı hı. Aldıkları herhalde yani disiplin vesaire, sponsor desteği de var tabii artık bunlarda.
Ya 10 bin kişiyi ülke arenaya topluyorsan evet, sponsor gelir.
Gelir tabii ki.
Bu demek ki bu önemli bir katılım yani
biz
var.
Biz gidemedik, cahilettiydik buraya da işte bizim oyun editörümüz olmayınca bunla, bu tip şeylerden eksik kalıyoruz.
Evet,
giden arkadaşlar varsa yine bekleriz, oradaki havayı bize yansıtsınlar. Emekli diktatörden Black Ops 2'ye dava tehdidi. Black Ops 2'de bu adamcağızı kullanmışlar.
Noriega mıydı?
Noriega, evet. Adam da demiş ki ya beni izinsiz kullandılar.
Benim benzerim yani. Ona evet, benzetilen bir karakter var ve onu herhalde oyunda ve öldürüyorsun sanırım.
Adam yok şey, oyunda yine kötü karakter oynadı.
Kötü karakter.
Evet. Dolayısıyla hem benden izinsiz...
Telif hakkı isteseydi daha rezil. Evet,
hem telif şey yani telif izin almadan yaptılar, bir de kötü karakter yaptılar diyor.
Dava açmış Amerika'da ama.
Açmış ama şimdi pek o bir
avukatlar
şey...
da diyorlar ki hani adam Amerikan değil, bir kere evet, vatandaş değil. Hangi aklı? Burada da oturmuyor. Hmm. Hani bunu neye dayanarak kim nasıl yapacak? Yani bir şey çıkmaz buradan ama ilginç.
Evet. Panama diktatörü. Ama adam yani sonuçta hani tamam şey olarak belki gerçekten adam Amerikan vatandaşı olmadığı için bir şey çıkmayacak ama yaptıklarının yanlış olduğunu değiştirmiyor. Adamımızı gerçekten almışlar yani.
Yani evet, tipini benzetmişler sonuçta. Yani bilmiyorum. Takipte olalım, bakalım ne çıkacak. Evet. Ben pek ihtimal vermiyorum ama.
Blizzard'ın dan önemli bir ayrılık. Rob Pardo 17 yıldır Blizzard'da çalışıyormuş.
Blizzard'ın yaratıcı ekibinin
başı. Evet. Yani her oyunda neredeyse bildiğimiz imzası var adamın. Evet. StarCraft'lar, Warcraft'lar, Diablo'lar derken.
StarCraft'ın ilk versiyonundan tabii. Broad var. İşte Warcraft 3, Diablo 3. Yani böyle çok baba oyunların yaratıcı ekibinin lideri. Yani.
Daha sonra ne yapacağı belli değilmiş ama bu isimler, böyle büyük adamlar ayrıldığı zaman genelde gidip kendi oyunlarını yapıyorlar şeyde, Kickstarter'da.
Olabilir.
Niye olmasın?
Yani açıklama yapmamış, biraz dinleneceğim, ailemle vakit geçireceğim demiş.
İyi.
Yani yeni bir ilginç şeyler çıkabilir. Ama Blizzard'ın desteğinin arkasında olması da başka bir, yani bir şey. Yani sıfırdan belki crowdsourcing'le falan, evet dediğin gibi.
Yani gidip adam Diablo'ya benzeyen bir şey çıkarabilir. Yani ne olacak? Origin'den bir haber var. Origin'de client yüklüyorsun ya şimdi bilgisayarına. Onun biraz ajanlık yaptığı ortaya çıkmış.
Aktif bilgisayarındaki dosyalara bakıyor evet, demişler ama sonradan ona bir düzeltme
gelmiş.
Geldi.
Bilgisayarında aktif olan çalışan programları yani, gözetleri ortaya çıkmış.
Raporluyormuş.
Merkezi. Raporluyormuş.
Ya bunu şimdi firma EA diyor ki ben diyor performansı falan şey yapmak için yersen diyor. Millet tabii isyan etmiş durumda. Doğru düzgün bir açıklama da yok benim görebildiğim kadarıyla.
Evet. Yalanlayamıyorlar da çünkü yakalanmışlar yani bunun.
Tabii yakalanmışlar. Sonuçta bilgisayarda çalışan programları raporluyor. Evet. Gönderiyor bilgisini. Ama bunun muhtemelen şeyi vardır. Sen o orijini yüklerken kabul ediyorum dediğin.
Tabii orada bir yerde yazıyordur.
Tabii o kenarda bir yerde yazıyordur. Diyordur ki işte kullanıcının bilgisayarından her türlü işte geliştirme amaçlı veri toplanabilir. Yani tabii gizliliği ihlal eden bir şey değildir bu muhtemelen ama insanlar artık buna çok hassas.
Tabii.
Yani. Hangi programları çalıştırıyor falan insanlar vermek istemiyor.
Tabii canım.
Ama onu kabul ediyorsan da
işte
firma da alıyor açıkçası. Bilmiyorum bakalım ne olacak.
Haftanın haberlerini galiba bitirdik. Son olarak sen sitedeki değişikliklerle ilgili bir şeyler diyor musun?
Yani ufak tefek değişiklikler oldu.
Tasarım değişti yine.
Çok ufak değil aslında.
Evet.
Tasarım sağ iki kolondu. Twitter gibi geniş ekranlarda sol kolona da almış olduk bir tane daha.
Evet, sağ
böylece
sol.
Aşağı doğru hani kaybolup gitmiyor. Yukarıda doğru tutabiliyoruz şeyleri. Ne denir? Son videoları, işte son incelemeleri vesaire. Artı bize ileride uzun vadede reklamlar konusunda da, çünkü reklam verenler bizden üstte durmasını isterler her zaman. Reklamlar en üstte olsun da. Birkaç tane reklam aldın mı hangisini üste koyacağım problemdir. İki kolon, iki yan sütun bizim için burada da bir avantaj olacak ileride. Bunu bazı kullanıcılar şey demişler, aşağı doğru kaydırdıkça bizi takip etsin demişler. Olabilir, onu düşünürüz. Yapmaya gerek var mı yok mu
bakarız,
karar veririz.
Bildirimlere güzel bir şey yaptın.
Bildirimlere evet güzel bir, ya orada şey istiyorlardı, hangi yazıya bildirim geldi. Bir yazıya diye geçiyor ya. Onu bir yazıya demek zorunda kalıyorduk. Çünkü uzun uzun başlığını yazsak problem oluyordu. Doğru. Bazı yazıların başlığı yok zaten. Mesela durum bildirimlerinde başlık yok.
Doğru.
Ne yazacağım ben oraya? Başından küçük bir kısım kesip yazsam. Ya da uzun oluyordu. Birkaç satır olacaktı bildirimler. Yapmıyorduk şimdiye kadar. Böyle bir çözüm bulduk. Güzel oldu. Üzerine gelince en azından hangi yazıda olduğunu hızlıca görebiliyorlar. Tıklarsa, isterse ilgisini çeken bir bildirimse hemen gidiyor. Değilse silebiliyor kullanıcılar. Böyle ufak ufak. Zaten arka planda yaptığımız başka şeyler de var. Mesela ben sunucunun geçtiğimiz hafta sonunu uğraştım özellikle. Geceleyin hatta birkaç saat
gördük.
Kapalı oldu, kaldığı oldu. Sunucunun mesela, bilmiyorum kullanıcılar fark ettiler mi ama tepkiselliği çok gelişti. Sunucu yüklerini çok ciddi oranda düşündüm. Facebook'un kullandığı bir teknoloji var. Onu kendimize adapte ettik. Henüz daha geliştirme aşamasında ama artık hafif kullanılabilir hale geldi. Ben de bunu değerlendirdim. Zaten son 4-5 gündür de herhangi bir çökme vesaire olmadı. Gayet düzgün çalışıyor. Yüklerimiz çok ciddi oranda düşmüş durumda. O yüzden de sunucunun tepkiselliği geçti. Hemen tıkladığınız zaman mesela artık bildirimler hemen küt diye açılıyor. Eskiden o çubuğun dolmasını bekliyorduk. Şimdi daha güzel oldu. Evet. Sunucu açısından da. Bir yandan da o gelişmeler var. Hani herkesin tabii gözünde olmayan, arkada bizim yapmaya çalıştığımız. Son olarak istersen anketi bir kere daha söyleyelim.
Evet, anketimize katılın. Devam edin. Bu hafta da kalır. Cuma günü de biz değerlendirmemizi çeker. Öteki hafta size raporu sunarız.
Evet, yani ankette kim neler demiş, ayrıntılı bir kullanıcılardan gelen bilgiler nedir, bunu bir derleriz. Güzel ekran görüntüleriyle falan bir bölüm çekeriz bunu.
Bölüm yaparız.
Altında da kullanıcılardan gelen yeni bildirimlerle tartışırız.
Evet. Bu kadar gözüküyor. Artık önümüzdeki hafta Levent abili kadromuzla tekrar gündemde görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwork sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.